Her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine capcanlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, iyi haftalar. Bugün 10 Ekim Pazartesi. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Marmara beşik gibi sallandı. Bir gecede 28 deprem meydana geldi. Depremler nerede oldu? Birazdan aktaracağız sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Ankara Gar katliamının birinci yıl dönümünde saldırıdan yaralı kurtulanlar ve sevenlerini yitirenler acıyı hala hissediyorlar. Ankara'da 10 Ekim'de meydana gelen bombalı saldırıda sevgili dinleyiciler, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti, aktaracağız. PKK'lılar Hakkari Şemdinli'de jandarma kontrol noktasına önce taciz ateşi açtı, ardından 5 ton bomba yüklü kamyonetle saldırdı. Sevgili dinleyiciler, maalesef 10 asker, 18 şehit var. Tüm gazetelerin manşetlerinde de bu haber var. ...23 Eylül'de İstanbul'da Acıbadem'de metrobüs şoförüne şemsiyeyle saldıran bir vatandaş vardı. Ve o vatandaşın saldırısı ve ardından da metrobüs şoförünün gider halde otobüsü bırakarak ayağa kalkıp saldırgana müdahale etmesi sonucu bir kaza meydana gelmişti. İşte o şemsiyeli saldırgana ilk dava açılmış. Davanın konusu ne? Aktaracağız. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar, gözaltılar devam ediyor. FETÖ'nün beli kırıldı diyor haberler. FETÖ'nün mahrem imamlarının örgüt üyelerine sadakat tedavisi uyguladığı belirtiliyormuş. Tüm Türkiye'de de 5400 tapu devlete geçmiş. 15 Temmuz sonrasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü FETÖ'ye üye kuruluşların taşınmazlarına ilişkin çalışmayı sürdürüyor. Peki FETÖ soruşturmasının siyasete yönelik yansımaları ne olacak? AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Erol Kaya konuşmuş. Şimdiye kadar AK Partili 874 belediye başkanını soruşturduk demiş. Peki AK Parti'nin soruşturduğu 874 belediye başkanından FETÖ ile ilişkili acaba kaç kişi var? Bu arada Van Özalp AK Parti ilçe başkan yardımcısı Aydın Muştu evinde teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Yargıtay'dan bir karar geldi bankalarla ilgili olarak. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde ya da işlemlerde bankaların gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini söyledi Yargıtay. Bu konuda vatandaşlar suçlanamaz dedi. Peki olay nasıl ortaya çıktı? Ve bankanın ihmalle suçladığı vatandaşın davası neydi? Onu da aktaracağız. İstanbul'da Kadıköy'de kentsel dönüşüm adı altında kamyonların cinayetleri devam ediyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Gerek hafriyat kamyonları, gerek inşaat malzemesi taşıyan kamyonlar, gerekse beton mikserleri, hepsi vatandaşları ezmeye devam ediyor. Ankara'dan bir haber vereceğiz. Anıtkabir'e şimdi de halı saha açılmış. Halı saha. Ayrıntıları aktaracağız. Müzik. Programımızın ilerleyen dakikalarında eğitim meselesini de yine konuşmaya devam edeceğiz. Proje okullarda neler oluyor diye sormuş bugün Hürriyet gazetesi. Proje okulları konuşacağız. Bursa'da demir parmaklıklar arkasından kendi çocuklarını beslemeye çalışan velilerin görüntüleri adeta bir açık hava hapishanesi gibi. Bursa, Osman Gazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan Şehit Onbaşı Tolga Taş'tan İlköğretim Okulu'nun yönetiminin aldığı karar. Neymiş? O hal varmış. Bursa'daki bu içler acısı manzarayı da aktaracağız. Ve amili futbol takımı günden güne erimeye devam ediyor. Deplasmanda İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu. Amilliler ve sıralamada aşağıya düşmeye devam ediyor. Dünya Kupası'na gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz? Rıdvan Dilmen, bu milli takım Dünya Kupası'na gidemez dedi. Amilli futbol takımı teknik direktörü, daha doğrusu Türkiye futbol direktörü. Ünvanı bu Fatih Terim'in. Amili futbol takımı teknik direktörü değil. Fatih Terim'in ünvanı Türkiye futbol direktörü. Yani bütün Türkiye'nin futbol direktörü Fatih Terim oluyor. Maç sonrası konuştu. Fatih Terim'e de kulak vereceğiz. Son zamanlarda arabaların arka camlarına dikkat ettiğiniz zaman bazı şeyler görüyorsunuz. Mesela Osmanlı padişahlarının tuğraları. Acaba onlar o arabaların arkasına neden yapıştırılıyor? Sevgili dostlar, bazı arabalarda da Yüce Önder Atatürk'ün imzası var. Kemal Atatürk imzası. Onlar neden yapıştırılıyor? Ama biz tuğraları sorduk. Sevgili dostlar, acaba bu Türkiye'nin zihinsel bölünmüşlüğünün bir ifadesi mi? Sevgili dinleyiciler, bu Osmanlı tuğraları neden yapıştırılır arabaların arkasına? Sokak röportajlarında da bu konuyu sorduk. İlerleyen dakikalarda dinleyeceğiz. Ve tabii her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve sürmanşetlerini de sizlere aktaracağız, anlatmaya çalışacağız. Ayrıntılarını verdiğimiz bu haberler ve daha fazlasıyla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. 90'lı yıllardaki olayları yaşıyoruz adeta yeniden.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Türkiye tarihinin en büyük katliamının bugün yıl dönümü. Ankara'da gar saldırısında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Ankara gar katliamının birinci yıl dönümünde saldırıdan yaralı kurtulanlar ve sevenlerini kaybedenler acıyı hala derinden hissediyorlar. Ankara Valiliğindense katliamın birinci yıl dönümünde, yani bugün için bir özel yasak kararı geldi. Ankara Valiliği 10 Ekim günü, yani bugün, Ankara'da yapılması planlanan tüm yürüyüş ve toplantıların yasaklandığını açıklamıştı. Yalnızca sembolik bir anmaya izin verileceğini duyurdu. Mimarlar Odası, DİSK, KESK ve Türk Tabipler Birliği ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği yasak kararını tanımadıklarını bildirdiler ve bugün kitlesel bir şekilde ölenleri, hayatını kaybeden vatandaşları anacaklarını ifade ettiler. Hatırlayacaksınız, 2015 yılında, 10 Ekim 2015 yılında saat 10.04 civarında Ankara ilinin Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağında düzenlenen bombalı saldırı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül bombalı saldırısı olarak tarihe geçti. Tren garı kavşağında 3 saniye arayla 2 patlama meydana geldi. Sevgili dostlar, 109 kişi hayatını kaybetti. 109 kişi. Türkiye tarihinin en büyük saldırısıydı maalesef. Olaydan sonra ilk incelemeler üzerine açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iki canlı bomba olma ihtimali üzerinde durulduğunu söylemişti ve saldırıyı IŞİD, DEAŞ terör örgütünün yapmış olabileceği ifade edilmişti sevgili dinleyiciler. Tabi bazı çevreler saldırıyı PKK'nın da yaptığını ifade etmişlerdi. Ankara'daki gar saldırısı son derece korkunç, gerçekten inanılmaz, dehşet verici bir saldırıydı ve 109 kişi hayatını kaybetti. ...20.000 kişinin ölümüne neden olan 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde büyük hasar gören Yalova'ya bağlı Çınarcık, Esenköy, Armutlu hattı. Yani 17 Ağustos depreminde sarsılan noktalar yine beşik gibi sallanıyor. Sevgili dinleyiciler, 28 sarsıntıyla adeta beşik gibi sallandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Yalova'da merkez üssü Çınarcık ve Armutlu ilçeleriyle Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi olan çok sayıda deprem meydana geldi. İlk sarsıntı gece saat 02'de yaşandı. Merkez üssü Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi olan 3.7 büyüklüğündeki deprem o noktada hissedildi. Sabah 7.45'e kadar 27 sarsıntı daha meydana geldi. Evet, 17 Ağustos depreminde büyük acılar yaşayan Yalova ve çevresinde bir gecede 28 deprem meydana geldi. İstanbul'da Acıbadem'de 23 Eylül'de tartıştığı metrobüs sürücüsüne seyir halindeyken şemsiyeyle saldırarak aracın yoldan çıkmasına ve 11 kişinin yaralanmasına, çok sayıda aracında hasar görmesine neden olan şemsiyeli saldırgan Murat Akbulut hakkında ilk dava açılmış. Akbulut'un görevi yaptırmamak için direnmek suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenmiş. Soruşturma yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kaza esnasında metrobüste olan görevli sivil polis memuru Halis Kaya'nın Akbulut'a karşı bir linç girişimi olmaması için metrobüsten indirip ekip otosuyla karakola götürmek istediği belirtilmiş. Akbulut'un polis olduğunu öğrendiği, ekip otosuyla karakola gittiğini bilmesine rağmen gitmemek, yol boyunca Kaya'ya seninle hesaplaşacağız, görüşeceğiz diyerek kamu görevlisine görevini yaptırmamak için tehdit eyleminde bulunduğu da ifade edilmiş. Yani polise de sürekli bunu söylüyormuş. Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, bana bunu yapamazsın, sen kim oluyorsun filan gibi. İşte bu şemsiyeli saldırgan dava açılmış. 11 kişinin yaralandığı kazadan sonra görevi yaptırmamak için direnmek suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenmiş. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Hakkari Şemdinli'de jandarma kontrol noktasına önce taciz ateşi açtı PKK'lılar, ardından da 5 ton, evet tam 5 ton bomba yüklü kamyonetle saldırdı. Dün sabah 09.45'te durak 2. hudut bölüğüne 150 metre mesafede 24 saat boyunca denetim yapılan jandarma kontrol noktasındaki askerlere önce taciz ateşi açıldı. Bu sırada askerlerin dur ihtarına uymayan bir kamyonette kontrol noktasındaki araçların arasına intihar dalışı yaptı. Kamyonette bulunan 5 tonluk bombanın patlamasıyla birlikte ortalık cehenneme döndü. Alanda 6 metre derinlikte ve 15 metre genişliğinde bir çukur oluştu. Patlamada yaralanan 11 askerle 16 sivil ambulanslar ve helikopterlerle hastanelere kaldırıldı diyor sevgili dostlar. Toplam 18 şehit var. 10'u asker, 8'i vatandaş. Toplam 18 kişi bu hain saldırıda hayatını kaybetti. Canlı bomba ve bombalı araç saldırılarına karşı önlem almak için hükümet tüm Türkiye'de gübre satışını durdurmuştu, yasaklamıştı. Ama anlaşılan o ki terör örgütleri bu maddeleri yine kolaylıkla bulmaya devam ediyorlar. Bazı karakolların önüne de beton bariyerler çekilmişti. Ama çekilen beton bariyerlere rağmen gördüğünüz gibi bombalı araçlarla yapılan saldırılar devam ediyor ve tüm Türkiye'de vatandaşların hayatını kaybetmeye devam ettiğini de görüyoruz. İşte bu saldırıda, Hakkari Şemdinli'deki bu saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de çok sayıda örgüt var sevgili dostlar. Ne kadar çok örgüt üreten bir ülkeyiz. Sağ örgütler, sol örgütler, dinci örgütler, cemaatçi örgütler, şeriatçı örgütler. Memleket örgüt dolu örgüt. İşte FETÖ örgütüyle ilgili haberler 15 Temmuz sonrasında sevgili dostlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü FETÖ'ye ilişkin üye kuruluşların taşınmazlarına dair çalışma başlatmıştı. Bu çalışma sonrası 5401 tapuya el konulmuş. Şimdiye kadar bakın tapuda FETÖ'cülere ait mallar, taşınmazlar 5400 tapuya el konulmuş. Bu tapuların 3314'ü hazineye, 2087'si ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş. Hürriyet gazetesinin haberine göre en değerli arazi ise İstanbul'daki Fatih Üniversitesi'nin arazisi olmuş sevgili dinleyiciler. Evet, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen taşınmazların adedi 2087. Hazineye devredilen tapuların adedi ise 3314. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü OHAL işlem servisi oluşturmuş kendi bünyesinde. Tapu ve Kadastro bilgi sisteminde de hem yazılımı hem de yetkili kişi güncellemesi yapılmış. Şüpheli işlem bildirimleri yazışma yapılmaksızın tek merkezden sorgulanmış. Evet, Tapu bünyesinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde bir OHAL servisi de oluşturulmuş. FETÖ'yle mücadeleyle ilgili olarak bazı öneriler de var. Örneğin Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun bir önerisi var. Darbe soruşturmasıyla FETÖ soruşturmasını birbirinden ayırın. Dolayısıyla soruşturmalar daha iyi yürüsün, daha verimli yürüsün. Bu noktada hem mağdur yaratılmasının da önüne geçilsin diyor Metin Feyzoğlu. Evet, ne çok örgüt üretiyor bu topraklar demiştik. Sağ örgütler, sol örgütler, dinci örgütler, cemaatçi örgütler, bölücü örgütler, şeriatçı örgütler örgütten geçilmiyor sevgili dinleyiciler. Başbakan Binali Yıldırım saldırılardan sonra içeride PKK'yla, dışarıda IŞİD'le, PYD'yle, FETÖ'yle mücadelemiz devam etmektedir dedi.
Terör hareketleriyle mücadelemiz amansız bir şekilde devam etmektedir. İçeride PKK, dışarıda DAEŞ, YPG, PYD terör unsurlarıyla Türkiye kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Fırat Kalkanı operasyonu, Doğu ve Güneydoğu'daki devam eden operasyonlar, Kuzey Irak'taki faaliyetlerin tek bir amacı var. Ülkemizi terör belasından kurtarmak, komşularımızda yaşanan terör olaylarının ülkemize yansımalarını ortadan kaldırmak. Bunun için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda ileri geri laflar edenlerin ne söyledikleri bizim için hiç ama hiç önemli değil. Esas olan Türkiye'nin güvenliğidir.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sevgili dostlar terörle mücadele konusunda konuştu. Düne kadar kol kola gezenler bugün bazılarını terörist ilan etti dedi Sevgili dinleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kulak verelim.
Ankara büyük bir kanlı olayın öncesinden dönmüş oldu. Ben güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Eğer polisin görev yapmasına izin verirseniz, ona müdahale etmezseniz, bu işin uzmanlarını belli bir işin başına getirirseniz hepimiz güvenlik içinde yaşarız. Teröre karşı hepimizin hep birlikte karşı durmak zorundayız. Daha düne kadar kol kola gezenler, omuz omuza gezenler, kendileriyle beraber gezenleri terör örgütü ilan edenler. Hesabı kimden soracağız? Önce hesabı onlara yol verenlerden sormak zorundayız. Onlara kapıları açanlardan sormak zorundayız.
İşte açıklamalar bu yöndeydi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, örgütler Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyorlar ve yapılanlarda arka arkaya meydana gelen bombalı saldırılar ve terörist saldırılarda da maalesef vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyorlar. FETÖ'nün mahrem imamlarının örgüt üyelerine sadakat tedavisi uyguladığı düşünülüyormuş. Bu yüzden doktor diye anılıyorlarmış. Alt ve üst kadrolar arasında bağlantıyı kurdukları için de örgütün omurgası konumundalarmış. FETÖ'nün mahrem imamları, MİT ve bürokrasideki örgüt elemanlarıyla da doktor kadrosu ilgileniyormuş. Görüşmede okulda örgüte muhalif olan öğrenciler ve komutanlar doktora iletiliyormuş. Örgüt kendilerine yakın komutan veya müdürler vasıtasıyla muhalif öğrencileri yıldırıp okuldan ayrılmaya zorluyormuş. Hücre tipi örgütlenen mahrem imam yapısına mensup FETÖ'cüler kod isim kullanıyor ve mahrem sayılan yerlerdeki örgüt elemanlarıyla kriptolu iletişim programlarıyla haberleşiyormuş. Antalya ve Zonguldak'ta örgüte insan ve para sağlayan 24 örgüt ablası tutuklanmış. Samsun'da 26 polis gözaltına alınmış. Van'da ise gözaltına alınan 15 öğretmenden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında aralarında öğretmen ve FETÖ öğrenci evlerinin sorumlularının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının cep telefonlarına yapılan incelemede şifreli mesajlaşma sistemi Bylock uygulamasını kullandıkları belirlenmiş. Öte yandan Siirt merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen 43 kişinin yakalanması amacıyla Siirt merkezli 15 ilde operasyonlar yapılmış. Peki FETÖ soruşturmalarının siyasete yansımaları yok mu acaba? AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya şu ana kadar parti içinde FETÖ ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi vermiş. AK Parti'ye bağlı 874 belediye başkanını araştırdık. 12 bine yakın meclis üyesini de araştırdık demiş. Tespit ettiğimiz belediye başkanlarından 4 tanesinin ihraç edilmesine, birinin de istifasına karar verdik. Meclis üyelerinden şu ana kadar 14 meclis üyesinin istifaları alındı demiş. 2000'den fazla belediye personeliyle ilgili kanun hükmünde kararnamelerle işten uzaklaştırma işlemi de yapıldı demiş. Evet, AK Partili 874 belediye başkanından sadece 4 tanesi ihraç edilmiş. 12 bine yakın AK Partili belediye meclis üyesinden de 14 tanesinin istifası alınmış. Bir üzücü haber daha. Van Özalp AK Parti ilçe başkan yardımcısı Aydın Muştu evinde teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada Aşağı Molla Hasan mahallesinde ikamet eden ve aynı zamanda minibüs işleten AK Parti Özalp ilçe başkan yardımcısı Muştu'nun aracının saat 21 sıralarında teröristlerce gasp edilmek istendiği belirtilmiş. Teröristlerin aracını vermemek için direnen Muştu'yu silahla vurarak öldürdüğü belirtilen açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedilmiş. Bu arada Suriye ve Irak'taki gelişmeler de önemli. IŞİD'in toprak kaybettiğine dair haberler var. İngiltere Merkezli Araştırma Kuruluşu yayınladığı bir raporda IŞİD'in Ocak 2015'ten bu yana kontrolündeki toprakların %28'ini kaybettiği açıklanmış. Tabii ki bunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarında Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte gerçekleştirdiği operasyonunda sanırım büyük payı var. Musul'da neler olacak? Musul operasyonu için geri sayım diye haberler de var gazetelerde. Koalisyon ülkeleri Erbil'e silah ve cephane taşıyor. 6 ülkede de operasyon için bölgeye asker yollandı. Ankara ile Bağdat arasında Başika krizi sürerken ABD ve koalisyon güçleri Musul operasyonu için son hazırlıklarını yapıyormuş. Almanya, IŞİD'e karşı kullanılmak üzere 71 bin ton silah ve cephaneyi kargo uçaklarıyla Erbil'e taşırken 5 ülkedense askeri birlikler Erbil'e gönderilmiş sevgili dinleyiciler. İngiltere ise Musul operasyonuna katılacak 250 askeri uzmandan oluşan teknik personeli Erbil'e göndermiş. Irak ordusu ile peşmergelerle birlikte operasyona katılacakmış. Eğitim ve destek vermesi beklenen 5 ülkeden uzman personelinde Erbil'e geldiği belirtiliyor. Evet, batılı ülkeler Musul'a yönelik operasyon için son hazırlıklarını yapıyor. Anıtkabir'e biliyorsunuz rengarenk plastikten bir çocuk bahçesi, oyun parkı kurulmuştu. Hatırlayacaksınız, gelen büyük tepkiler üzerine Anıtkabir'in hemen girişindeki o plastikten son derece zevksiz, estetikten bir haber oyun parkı sökülmüştü. Şimdi Anıtkabir ile ilgili başka bir haber daha var. Anıtkabir'e şimdi de halı saha yapılmış, iddialar bu yönde. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Anıtkabir yerleşkesi içine halı saha yapıldığını bildirmiş. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Anıtkabir ne bir oyun alanıdır ne de futbol sahasıdır. Damarımıza basmadan bu halı sahayı bir an evvel ya kaldırın ya da kaldırın ifadesini kullanmış. Anıtkabir Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Anıtkabir'in nasıl bir yer olduğunu farkında mıdır diye de sormuşlar. Simgesel ve tarihsel bir mekan olan Anıtkabir'de asker futbol oynasın diye halı saha mı yapılır? Bu artık saygısızlığın dik alasıdır demiş Mimarlar Odası yaptığı açıklamada. Yakında Anıtkabir'in arka bahçesine de AVM dikerler, AVM, alışveriş merkezi. AVM'nin ön cephesine de geniş bir şöyle vitrin koyarlar ki insanlar hapur hupur fast food yerken camdan Anıtkabir manzarasını seyretsinler diye. Olacağına bakın. Burası Türkiye, bu da olur. Maalesef trafik kazaları devam ediyor. İstanbul Kadıköy'de kamyon terörü bir can daha aldı. Kadıköy'de Cafer Ağa Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 14 sıralarında bir kamyon o kadar kontrolsüz ve süratli bir şekilde sokağa girdi ki 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Kandemir'i tekerleklerinin altına aldı. Özge Kandemir maalesef hayatını kaybetti. Sevgili dinleyiciler, Kadıköy'de 12 Mayıs'ta da İSKİ'nin Kurbağalıdere ıslah çalışmalarında kullanılan bir hafriyat kamyonu trafiğe kapalı Yoğurtçu Parkı'nın içinde bir üniversite öğrencisine çarpmış ve 23 yaşındaki üniversite öğrencisini öldürmüştü. Bakın, acaba kentsel dönüşüm denen şey bir tane insanın canından daha mı değerlidir? Soruyorum hepinize. Bu kentsel dönüşüm adı altında bütün Türkiye'yi inşaatçılara teslim eden, bütün Türkiye'yi müteahhitlere teslim eden zihniyete sormak lazım belki de. Acaba bir tane candan daha mı değerlidir kentsel dönüşüm çalışmaları? Yoğurtçu Parkı'nda ölen çocuk, 23 yaşında bir üniversite öğrencisi ve bu hafta sonuna girerken hayatını kaybeden Özge Kandemir, 22 yaşında, o da bir üniversite öğrencisi. Peki üniversite öğrencilerini tekerlekleri altında çiğneyen kamyon şoförleri acaba ne mezunları? Bu kentsel dönüşümü planlayanlar ne mezunu? Ya bu inşaatlar, ya bu müteahhitler sevgili dostlar? Bu huzursuzluk, bu gürültü, bu toz toprak, kentsel dönüşümün bu kadar plansız yapıldığı bir memleket dünyanın herhangi bir yerinde olabilir mi? Denizli'de de okçuluk il temsilcisi olan antrenör Nursen Çokak, diş hekimi eşi Hakan Çokak'ın kullandığı motosikletin arkasında dün Marmaris'e gidiyordu. Eşi Hakan Çokak aşırı hız yüzünden aracın hakimiyetini kaybetti. Motosiklet bariyerlere çarptı. Motosikletin arkasında oturan Nursen Çokak 25 metre uzağa fırladı. Hayatını kaybetti. İki çocuk annesi antrenör, okçuluk antrenörü Nursen Çokak başarılı sporcular yetiştiriyordu. Ama maalesef motosikletin arkasında hayatını kaybetti. Başka haberlerimiz de var sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, ama saat 8'de biliyorsunuz bir müzik arası veriyoruz. Aradan sonra canlı yayında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Take you anywhere. Well, I love you endlessly.
not going to fight about this, okay?
Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know. Don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
Yeah, she said it. You keep dreaming.
I don't believe.
Hukuk öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli eder.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Sınırlı cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye. Gazete manşetleri.
Sırada gazete manşetleri var. 10 Ekim Pazartesi günü gazete manşetlerini okuyacağız. Spor haberleri var, spor haberin haberlerinde. Sevgili dostlar, Fatih Terim'in açıklamalarını yayınlayacağız. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları var. Bu takım Dünya Kupası'na gidemez dedi Rıdvan Dilmen. Ayrıca Hürriyet Gazetesi yazarı Rüştü Rençber. İnancımız kalmadı Fatih Terim'e diye yazmış bugünkü yazısında. Yine spor haberlerimizde spor gazetelerini okuyacağız. Ve spor yazarı Aygün Özipek'le de konuşacağız. Maçı yorumlayacak sevgili dostlar. Ama önce gazeteler. Hainlik diyor Hürriyet gazetesi manşetinde. PKK'lı teröristler Hakkari Şemdinli'de jandarma kontrol noktasına önce taciz ateşi açtı. Ardından 5 ton bomba yüklü kamyonetle saldırdı. Onu asker 18 şehit verdik Hürriyet gazetesinin manşetinde. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün İstanbul'a geliyor. 2 ayda 3. buluşma diyor Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin Ağustos ayından bu yana bugün 3. kez bir araya gelecek. İki liderin gündem maddeleri arasında Türk akımı, Akkuyu, Türk vatandaşlarına uygulanan vize ve Suriye meselesi var. Sabah gazetesinin manşeti FETÖ üniversiteleri böyle ele geçirdi. Yüksek lisans ve akademisyenlik sınavı ALES'in sorularını da çaldığı ortaya çıkan FETÖ 8 yıl boyunca soru hırsızlığıyla üniversitelere 8500 akademisyen soktu diyor. 2005'te 49 akademisyen %95 başarı oranıyla istihdam edilirken bu sayı 2007'de anormal şekilde artarak 1637'ye, 2009'da da 4236'ya yükseldi. Uzmanlara göre soruları çalan FETÖ 2013'e kadar yaklaşık 8500 öğretim üyesini üniversitelere yerleştirdi diyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, o kadar başarılı ve parlak çok sayıda insanın, çok sayıda yüksek lisans öğrencisinin bir türlü ALES sınavını kazanamadığını kendi gözlerimle ben de görmüştüm üniversitede sevgili dostlar. Ama öte yandan iki kelimeyi bir araya getiremeyen, yabancı dil bilmeyen üniversite araştırma görevlilerinin şakır şakır İngilizceden 80-90 aldığını, ALES sınavını kazanarak birdenbire yardımcı doçent kadrolarına girdiğini de yine kendi gözlerimizle görmüştük üniversitelerde. Bunlar nasıl oluyor acaba diye sorardık. İşte böyle oluyormuş. Habertürk gazetesinin manşeti çifte tuzak. Operasyonlarla sıkışan PKK'lı hainler yeni yöntem peşinde diyor Habertürk. İstanbul'da bombalı motosikletin ardından Şemdinli'de pusu destekli bombalı kamyonetle saldırdılar. Bombalı kamyonetler saldırısını bir türlü önleyemiyoruz sevgili dostlar. 18 kişi hayatını kaybetti. Onu asker 18 şehit var. Çifte tuzak haberi Habertürk'te. Türkiye'yi teröre yedirmeyeceğiz diye pankartlar asıyoruz sağa sola da. Gördüğünüz gibi her gün vatandaşlarımızı da şehit veriyoruz. Posta gazetesi kana alıyoruz diyor. Üst üste aldığı ağır darbelerle gözü dönen kanlı terör örgütü PKK bu kez 5 ton bomba yüklü kamyonetle Şemrinli'de intihar dalışı yaptı. 10 asker, 8 vatandaş şehit oldu. Tüm Türkiye kalleş örgüte lanet yağdırdı diyor Posta gazetesi manşetinde. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, Türkiye evlatlarını ağlıyor. PKK'nın Şemdinli'de 5 ton patlayıcı yüklü kamyonetle düzenlediği saldırıda 10 asker şehit düştü, 8 sivil yaşamını yitirdi. 11 asker, 16'sı sivil, 27 kişi de yaralandı diyor. Evet, Türkiye evlatlarını ağlıyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti, biteceksiniz. Hakkari'de güvenlik güçlerinin etkili operasyonlarıyla kırsalda bitme noktasına gelen PKK intihar saldırıları ve mayınlı tuzaklarla varlığını sürdürmeye çalışıyor diyor da zaten bir terör örgütü varlığını böyle sürdürür. Başka nasıl sürdürecek? Hani gazetelerde sanki böyle işi hafifletme veya ne bileyim sorumluluğu hükümetin, devletin sorumluluğunu azaltma çabasına girip böyle zorlu cümlelerle, zorlama cümlelerle bir terör örgütü başka ne yapacak ki zaten? Başka ne yapacak ki zaten? Caniler diyor Vatan Gazetesi. Hakkari Şemdinli'de PKK'lı canlı bomba 5 ton patlayıcı yüklü kamyonetle yol kontrol noktasına intihar dalışı yaptı. 10 asker ve 8 sivil şehit oldu diyor. Evet, işte böyle haberi düz olduğu şekilde vermek çok daha iyi değil mi? Böyle zorlama yorumlara ve cümlelere ne gerek var? Yani mesela şöyle cümlelere. Kırsalda bitme noktasına gelen PKK, öyle diyor. Bu Yeni Şafak bu şekilde yazmış. Kırsalda bitme noktasına gelen PKK yıllardır bitme noktasında. Ama yıllardır da bittiği yok. O yüzden böyle cümlelere ne gerek var ya? İntihar saldırıları ve mayınlı tuzaklarla varlığını sürdürmeye çalışıyormuş. Cümleye bak. Buna ilkokul çocukları güler ya. Bir terör örgütü zaten böyle sürdürür varlığını. Başka nasıl sürdürecek? Abuk subuk cümlelerle teröre böyle yaklaştığımız müddetçe ne terör biter ne de sen bitersin. Yeni Çağ gazetesi, siyasette çok fazla FETÖ'cü yokmuş diyor manşetinde. AK Partili Şentop, FETÖ'cülerin devleti ele geçirmek için yıllardır siyasetten çok bürokraside yerleşmeyi tercih ettiğini savundu. Yani AK Parti'nin iddiasına göre FETÖ devleti ele geçirmek için siyasete yerleşmekten çok devlete yerleşmeyi tercih ediyormuş. Sevgili dinleyiciler, Mustafa Şentop söylemiş, AK Partili. Adil Öksüz'ü Türkiye'de saklıyorlar. Adalet Bakanı Bozdağ. Adil Öksüz darbenin ana aktörlerinden biri. Ancak bu kadar zamandır saklanabiliyor olması onun yetenekleriyle ilgili değil demiş. SAS komandolarının bile kaçamadığı bir durumda Adil Öksüz'ün kaçma ihtimali yok. Belli ki Türkiye'de onu saklayanlar var. Kanaatimce dışarı çıkması çok zor. Çünkü hemen arkasından her tarafta ciddi tedbirler alındı demiş. Adalet Bakanı Vekil Bozdağ, Adil Öksüz'ü acaba kim saklıyor? Nerede saklanıyor? İşte sorulan soru bu. Yeter artık Kandil'e girin bu işi bitirin. Sözcü gazetesinden okuyorum. Madem IŞİD için Irak Başıkaya, Musul'a giriyoruz. Neden evlatlarımızı şehit eden PKK'lı hainler için Kandil'e girmiyoruz? Terörü Kandil'de kurutmuyoruz diye sormuş Sözcü gazetesi. FETÖ'nün şifresi havuzda çözülür. Soruşturmaların dağınık yürütülmesinden şikayetçi olan yetkililer, FETÖ operasyonlarının tek havuzda toplanmasıyla işlerin kolaylaşacağını vurgulamış. Evet, FETÖ operasyonları tek havuzda toplansın diyor. Ama Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da darbecilerle örgüt soruşturmalarının birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyor. Star gazetesinin manşeti: 15 Temmuz'u unutursak kaybederiz. Adalet Bakanı Bozdağ darbe girişiminin mağduriyet üzerinden unutturulmaya çalışıldığını söyleyerek uyarmış. Asıl mağdur 79 milyon millettir. Milleti mağdur edenleri düşünenler büyük bir kara propagandaya alet oluyor demiş. Şemdinli'de 5 ton bomba yüklü kamyonla saldıran katil sürüsü PKK 10 asker 8 sivili şehit etti diyor. Sevgili dinleyiciler, kırsalda İyice sıkışan PKK, çaresizliğini örtmek için Şemdinli'de katliam yapmış diyor. Star gazetesinin ifadesi böyle. PKK, çaresizliğini örtmek için bu eylemleri yapıyormuş. Bekir Bozdağ'ın açıklamaları çoğu gazetede manşette, Milliyet'te de manşette. İade dosyası çok sağlam. Bekir Bozdağ'ın açıklamaları. Gülen'in iadesi için 26-27 Ekim'de Amerika'ya gideceğini söyleyen Bekir Bozdağ, iade dosyasında 500 bin dijital veri olduğunu vurguladı. 80 koli belge var. 500 bin dijital veri var. Nerede var? Fethullah Gülen'in iade dosyasında. Dosya çok sağlam diyor Milliyet. Ama aynı Bekir Bozdağ'ın Amerika'nın Fethullah Gülen'i iade etmeyeceğine dair kanaatimizin güçlendiğine dair açıklamaları da var. Barışı dilimizden düşürmeyeceğiz diyor Evrensel Gazetesi. Bir yıl önce bugün canımızdan 101 can kopardılar. Yine de barıştan ayrılmayacağız diyor Evrensel. Karar gazetesi, Türkiye'nin avantajı Erdoğan diyor. Mansuf Marzuki, fay hatlarının kırgın olduğu bölgede Türkiye'yi ayakta tutan 3 taşıyıcı kolonu vurgulamış. Güçlü hükümet, ekonomik kalkınma ve Erdoğan gibi güçlü bir lider. Bir Gün gazetesinin manşeti, öldürmeyin, bu savaşın bir kazananı yok. Bu çağrıyı da tek bir tarafa hiçbir zaman yapmadık, yapmıyoruz. Sadece silahın çare olmadığını, etnik parçalanmayı büyütmekten başka bir işe yaramadığını söylüyoruz demiş Bir Gün gazetesi. Öldürmeyin çağrısında bulunmuş. 10 Ekim gar katliamında yaşamını yitirenler ülke genelinde anıldı. Bursa'daki anmaya polis saldırdı diyor Bir Gün. Aktaracağımız son gazete Yeni Akit gazetesi. Bölgeyi İslam'dan koparmak istediler diye bir manşet var. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz 6-7 Ekim kalkışmasını bu sözlerle değerlendirmiş.
Günün içinden.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, son zamanlarda bazı arabaların arka camlarına dikkat ediyor musunuz? Arka camlarında insanlar kendi ideolojik fikirlerini ve düşüncelerini adeta yapıştırdıkları çıkartmalarla belli ediyorlar. Mesela padişah tuğraları, Osmanlı tuğraları, ki her padişahın tuğrası ayrıdır. Çünkü padişahın imzası sayılır o tuğralar. Her padişah için ayrı bir tuğra vardır yani. Her padişahın imzası ayrı olduğu için. Ve bütün padişah fermanlarının altına o tuğralar çekilir. Hattatlar tarafından çekilir o tuğralar. Osmanlı bürokrasisinde nişancılar vardır, nişancı. Nişancılar işte o fermanlardan ve o tuğralardan sorumlu yüksek görevli devlet çalışanlarıdır nişancılar. Padişah fermanlarından sorumludurlar. Peki son zamanlarda bazı arabaların arka camlarında Osmanlı tuğralarının sıkça yapıştırıldığını görmek acaba ne ifade ediyor? Bazı arabaların arka camlarında da Kemal Atatürk'ün imzasını görüyorsunuz. Bir yanda Cumhuriyet'in kurucusu Yüce Önder Atatürk'ün imzası var. Bir yanda ise padişahların imzası var. Biz de merak ettik. Sokağa çıktık sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, ve bu padişah tuğralarının ne anlama geldiğini sorduk.
Ben tasarruf etmiyorum, bak ödüyorum. Zoruma da
tutunuyorum.
Ödüyorum, tıpış ödüyorum.
Nadikleri para kaçmadı, sormadan edemiyorum.
İşten çıkarılan köşe yazarı, muhabir, kameraman.
Kötü bir karşılama, yakalanmasını istiyoruz.
Yağmur soruyor.
Sizce bu işaretin anlamı nedir?
Osmanlı'dan gelmediği biliyorum. Yani pek bilgim yok yani.
Peki arabaların arkasında gördüğünüzde bu işareti neden yapıştırdıklarına bir anlam verebiliyor musunuz? Ya da neden yapıştırdıklarına dair bir fikir uyandırıyor mu sizde?
Bende bir hiçbir şey uyandırmıyor da şey aslında. Yani bu Osmanlı torunundan geldikleri için belki onun için de yapıştırıyor olabilirler yani.
Tamam, teşekkür ederim. Merhabalar. Bu işaretin ne anlama geldiğini biliyor musunuz acaba?
Merhaba. Evet, Osmanlı Devlet Amblemi. Osmanlı Tuğrası.
Peki neden bu işareti arabaların arkasına yapıştırıyorlar sizce?
Kendilerini hala Osmanlı zannediyorlar da o yüzden. Bence yanlış yapıyorlar. Osmanlı bir aileydi. Biz de onların yanında çalışan yasal kölelerdik bence.
Peki bu Osmanlı'ya hala bir özenme durumunuz neden devam ediyor yani sizce?
Bilmiyorum yani, Osmanlı'ya hala özeniyorlar. Hepimiz Osmanlı izliyorlar ama ben gazetelerde görüyoruz, haberlerde görüyoruz. Osmanoğulları diye soy isimleri var. Hiçbiri bize benzemiyor.
Peki, teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Merhaba.
Merhaba.
Size gösterdiğim işaretin anlamını biliyor musunuz acaba?
Osmanlı tuğrası olsa gerek.
Peki sizce neden arabaların arkasına bu işareti yapıştırıyorlar?
Vallahi bilemedim ki. Kendilerini Osmanlı falan zannediyorlardır herhalde. Ondan mı yapıştırıyorlar?
Olabilir.
Olabilir yani. Olabilir. Bilemedim.
Niye özeniyorlar yani sizce? Neden bu özenme durumu Osmanlı'ya hala devam ediyor?
Neden devam ediyor? Osmanlı'dan geldiğimiz için olabilir belki. Osmanlı'dan geliyoruz hepimiz, o yüzden belki.
Peki, teşekkür ediyorum.
Rica ederim efendim. Rica ederim.
Gösterdiğim işaretin anlamını biliyor musunuz?
Osmanlı Tuğras.
Ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yani neden insanlar bunu arabalarının arkasına yapıştırırlar sizce?
Osmanlı Tuğrası padişahların imzasıdır aslında. Osmanlı gelenek, kültür, görenek, bunları insanlar kendi içerisinde yaşamak istedikleri için ya da yaşadıkları için ya da bu kültürü devam ettirmelerini istedikleri için bunu benimsemişlerdir. Bunu da sembolik olarak araçlarına yapıştırmışlardır. Çünkü bir Osmanlı torunu, Osmanlı soyundan geldiğimiz için bu kültürün yozlaşmaması için belki de bir hatırlatma anlamında ya da biz Osmanlıyız, Osmanlı soyundan geldik anlamında yapıştırmış olabilirler.
Peki, teşekkürler. Size gösterdiğim işaretin anlamını biliyor musunuz?
Evet, biliyorum. Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası.
Peki sizce neden insanlar bu işareti arabaların arkasına yapıştırma gereği duyarlar?
Açıkçası,
neden yapıştırırlar yani?
Evet, açıkçası bunu ben de hep düşündüm. Ben pek bir anlam veremiyorum. Çünkü kendi aracımda Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını ve fotoğrafını taşımayı tercih ediyorum. Benim için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, tarih deyince aklıma gelen tek ve ilk isim Mustafa Kemal Atatürk.
Peki, teşekkürler.
Rica ediyorum.
Evet biliyorum, sıkça da görüyoruz zaten. Bu bizim tarihimizden gelen bir şey aslında ama kimse tarihini tam olarak bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyor. Çünkü Osmanlı tarihini zaten eğitim seviyemizde belli ülke olarak. Ne olduğunu bir araştırsalar baksalar daha mantıklı. Her yerde görüyoruz artık. Araba arkalarında, ofis duvarlarında, evlerinde. Yani her yere asıyorlar. Daha çok bana artık bu özentilik gibi geliyor. Başka bir şey demiyorum bu konu hakkında. Ne diyebilirim ki?
Bu işaretin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu işaret Osmanlı turası, Fatih Sultan Mehmet'in turası aslında. Biliyorum. Peki sizce neden insanlar arabaların arkasına bu işareti yapıştırma gereği duyuyorlar?
Milliyetçilik duygularının çok güçlü olduğunu göstermeye çalıştıkları için bunu yapıyorlar. Fakat ben çok fazla mantıklı bulmuyorum. Çünkü milliyetçiliğin Osmanlı'yla çok fazla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum.
Teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Osmanlı turasını sormak için sokaktaydık. Biz sorduk, onlar cevapladı. RSFM burası Türkiye, İstanbul. Ben Yağmur Ayan.
İşte sevgili dostlar, sokaktaki tuğralarla ilgili imajlar, fikirler böyleydi. Yağmur Ayan'ın röportajlarını dinledik sevgili dostlar. Bunu Facebook'a da koydum. Facebook'taki kendi Murat Erdin imzalı adresime. Oradan da bazı yorumlar var. Mesela Ali Emrah Çakmak diyor ki tuğra yapanlar sırf Kemalistlere inat olsun diye yapıyorlar. Ama eminim ki Kemalistler Osmanlı tarihini o tuğra yapanlardan daha iyi biliyorlardır. Buna eminim demiş. İbrahim Yanık. Demokraside partiler var, biri CHP'li biri AK Partili, bunlar demokraside normaldir demiş. Kürşat Aktaş, çözüm süreci dediler, millet olarak öyle sıkı bağlıydık ki Atatürk ilke ve inkılaplarına taraf olmayan bertaraf olur demişti. Çok şükür çizgimiz aynı, Atatürk tarafında duruyoruz demiş. Cihan Yalçın, bu çıkartmaları yapıştıranların yolda gidişleri bile farklı demiş sevgili dinleyiciler. Gürol Demirtaş yorum yapmış. Nevra Kaya, karar verdim, yarın Atatürk imzasının yanına tuğra da koyacağım, bakalım neler olacak demiş Facebook'tan yaptığı yorumda. Osman Kaplan, özüne inmeden sadece simgelerle yaşamanın sonucudur bütün bunlar demiş. Sinan Yaman, Murat Erdin Bey, bu vatana hangi pencereden bakarsanız öyle görürsünüz demiş. Arabasının arkasına padişah tuğrası yapıştırılmasıyla ilgili olarak Yaman Günsay başka bir fotoğrafı yapıştırıp Facebook'ta yorumlar sayfasına koymuş. İlhan İnanlı, Rukiye Bayram, onlar da yorum yapmışlar. Taner Kocaköse Facebook'tan yaptığı yorumda aslında bizim halkımızın içinde, fikrinde, düşüncesinde bir ayrışma yok. Bu fikir çatışması yaratmak ülkemizin dışarıdan yıkılamayacağını anlayan düşmanların aramıza karışarak düşünce ayrımı yaratmaya çalışmasının bir sonucudur demiş. Yani Facebook'tan gelen yorumlarda işte böyle sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Çok teşekkür ediyorum Facebook'tan yorum yapan sevgili dinleyicilerimize. Twitter'dan da yine aynı şekilde Murat Erdin imzasını takip ederek bu tür yorumlara katılabilirsiniz. Saatlerimiz 8.30'a geldi. RSFM Haber Merkezi haberleri, yol durumunu, hava durumunu aktaracak. Sonra biz kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
saatlerimiz 8.41'i gösteriyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, RSFM'de Burası Türkiye devam ediyor. Canlı yayındayız. Haberleri, hava ve yol durumunu aldık. Gerçekten yoğun bir trafik var İstanbul'da. %64 seviyelerinde İstanbul'un. Neredeyse her yeri yoğun. Dolayısıyla yoğun olan noktaları değil de açık olan yerleri söylesek herhalde hem daha kısa olacak hem de daha faydalı. Birazdan eğitim meselesine geçeceğiz. Türkiye'nin eğitimini konuşacağız. Vatan Gazetesi yazarı, eğitim uzmanı Sadık Gültekin bize katılacak. İstanbul'da Kadın Müzesi küratörü Meral Akkent de programımızın konukları arasında. Tabii ki A Milli maçı da konuşacağız.
Darbe girişiminde biz Fransa'daydık. Yani çok şaşırdık. Yani ne yapacağımızı bilemedik Murat Bey.
Müthiş bir silah sesleri geldi. Yani ben hiç böyle bir şeyin yaşanacağını Türkiye'de ummuyordum.
Bu bizi şaşırttı, yani şok des film gibi.
Sonradan bir baktık ki doğrudan üstümüze geliyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Şaşırdık kaldık öylece.
Onun için bizim çocuklarımız da çıkıyor geliyor. Bakıyorlar ki halkla karşı karşıya.
Köprünün yolunu kesmişlerdi, biz terör zannettik.
Sakın şaşırmayın. Burası Türkiye.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Bankalar üzerinden işlem yapıyorsunuz sevgili dostlar. İnternet bankacılığı denen işlemler yapıyorsunuz. Hatalar olabiliyor veya dolandırıcılık olabiliyor internet üzerinden. Bu noktada Yargıtay'ın aldığı bir karar var. İnternet üzerinden oluşturulan sahte şifreyle kredi kartı kullanılan kişiye sorumluluk yükleyen yerel mahkemenin kararını Yargıtay bozdu ve olaydan bankayı sorumlu tuttu. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, internet üzerinden sahte şifre oluşturularak kredi kartından harcama yapılan kişiye bankayla ortak sorumluluk yükleyen yerel mahkeme kararını bozmuş. Daire, bozma kararında bankaların birer güven ve itimat kurumları olduğuna işaret ederek bu tür olaylarda müşterilerin, vatandaşların sorumlu tutulamayacağına hükmetmiş. Hürriyet gazetesinin deneyimli eğitim muhabiri Nuran Çakmakçı bugün proje okullarda ne oluyor diye sormuş haberinde. Türkiye'nin eğitim kalitesi ve üniversiteye öğrenci yerleştirme başarısı en yüksek seviyede olan liseler. 2 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okullara dönüştürüldü. Öğretmen ve öğrencileri birçok sınavdan geçerek bu okullara gelirken yeni uygulamaya göre öğretmenler bakanın oluruyla atanacakmış. Ara sınıflara düşük puanlı öğrenci nakilleriyle başlayan süreç geçen Haziran'da eylemlerle devam etmiş. Şimdi de öğretmene veda protestoları yaşanıyor. Çünkü bu okulların özel olarak seçilen öğretmenleri 8 yılı doldurduğu için başka okullara gönderiliyor. Türkiye'nin göz bebeği olan bu okullarda acaba neler oluyor sevgili dostlar? Bu okullar neden proje okulu ilan edildi? Son verilere göre 155 proje okul bulunuyor. Bunlar arasında İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş, Kadıköy Anadolu, Cağaloğlu, Pertemniyel, Vefa, Çapafen, Profesör Mümtaz Turhan, Ankara Çankaya, Balıkesir Sırrı Yırcalı gibi okullar var. Konya Meram gibi okullar var. Samsun Anadolu gibi okullar var sevgili dinleyiciler. Ve bu okullar proje okul ilan edilerek her konudaki atamalar direkt bakana bağlandı. Ve son dönemlerde Sevgili dostlar, bu okullardaki 8 yılını dolduran öğretmenler de görevlerinden alındılar. Mesela Pertemniyer Lisesi'nde 60 öğretmenden 28'i, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde 42 öğretmenden 17'si, İstanbul Erkek Lisesi'nde 70 öğretmenden 20'si, Kabataş'ta 67 öğretmenden 30'a yakını, İzmir Fen Lisesi'nden 31 öğretmenden 14'ü, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde ise 39 öğretmenden 28'i görevden alınarak başka okullara gönderildi. Antalya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Elmalılı Hamdi Yazır, erkek öğrenci yurdundaki öğrenciler, yeni yapılan Muratpaşa yurduna nakledildi. Yurda gelen öğrenciler güvenlik önleminin alınmadığı, bazı kapı kilitlerinin olmadığı inşaat halindeki odalarda kalmak istemediğini söylediler. Öğrenciler kötü manzarayı anlatmak için yurt önünde toplandı. Antalya Yurtlar Kredi ve Yurtlar Kurumu Şube Müdürü Süleyman Dinç burada öğrencilere bir konuşma yaptı ve öğrencilere yaptığı konuşmada siz zaten burslusunuz, dar gelirlisiniz diyerek onları burslu oldukları için adeta aşağıladı. Bugün Elmalılı Hamdi Yazır yurdunda kalabilirsiniz. Benden nevresim istemeyin. Beni zora sokucu, beni tahrik edici şeyler yapmayın. Bu yurda gelirken gelir durumunuza göre geldiniz. Burada bana ahkam kesmeyin demiş yurt müdürü. Bursa'daysa bir başka dram. Tel örgüler arkasından çocuklarını beslemeye çalışan öğrencilerin dramı. Adeta bir açık hava hapishanesi gibi. Bursa'da Osman Gazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu yönetimi. Sevgili dostlar, okulda aylık 110 lira karşılığında öğrencilere yemek servisi vermeye başladı. 110 lira. Bütün öğrenciler de 110 lira verip bu yemek servisini kabul etmediler. Okul yönetimi de buna kızdı. 110 lira versin de bütün öğrenciler okuldaki tabuldottan yemek yesin, okul para kazansın diye velilerin okula girişini yasakladı. Ve buna gerekçe olarak da neyi gösterdi biliyor musunuz? Olağanüstü hal yönetimini gösterdi. Ya ne alakası var milli eğitimdeki beslenme saatiyle o hal yönetiminin? Ne ilgisi var ya? Acaba bu ülkede bir Milli Eğitim Bakanlığı yok mudur? Bursa Osman Gazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan Şehit Onbaşı Tolga Taştan ilkokulu yönetimi hakkında işlem yapacak bir adet Milli Eğitim Bakanı var mı bu ülkede? Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir alışveriş anketinde üniversite öğrencilerinin alışveriş tercihini ortaya koymuş. En çok dizüstü bilgisayar tercih ediyormuş üniversite öğrencileri. Üniversiteyi kazananların satın almak istediği ilk ürün dizüstü bilgisayar oluyormuş. İhtiyaç listesinin ikinci sırasındaysa akıllı telefon geliyormuş. Üniversite öğrencilerinin alışverişte dikkat ettiği kriterler sorgulanmış bu şekilde. Evet, eğitim konusunu konuşmaya devam edelim dilerseniz. Sevgili dostlar, telefon attığımızda eğitim uzmanı yazar Sadık Gültekin var. Sayın Gültekin, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın, hoş bulduk. Kolay gelsin. Ülkemize güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun.
Umarız öyle olur efendim ama gelen haberler pek o yönde değildi. Özellikle terörle ilgili haberler o yönde değil ama biz eğitim meselesini konuşalım. YÖK Başkanı özellikle Profesör Doktor Saraç üniversite sisteminde yapılacak değişiklikleri açıkladı. LYS'de açık uçlu sorular başlıyor dedi. 3 fakülteye daha baraj geliyor dedi. Özellikle şu baraj meselesini size sormak istiyorum Sayın Gültekin. Özellikle eğitim fakültelerine baraj gelmesinin ne kadar önemli olduğunu son zamanlarda bazı öğretmenlerimizin tavırlarından çok iyi anlıyoruz değil mi?
Evet, kesinlikle. Yani bu esasında diğer fakültelerle birlikte düşünülen ama olgunlaşması için zaman beklenen bir uygulamaydı. Burada bir farklı uygulama daha getirilecek. Sadece baraj olmayacak. Barajın yanında bu fakültelere girecek olan öğrencilere, aday öğrencilere mülakat da olacak. Yani bir öğretmenlik formasyonunun, bir psikolojisinin, bir sunum yeteneğinin, bir özgüveninin, konuya hakimiyetinin, ne bileyim duruşunun, vizyonunun, misyonunun tabii ki iyi belirlenmesi lazım. Yani sadece puanla öğretmen olunmaz. Sadece puanla hukuk fakültesi de kazanılmaz. Mesela aynı uygulamanın hukuk fakültesi içinde yapılması gerekir. Muhakkak hani bu da planlanmıştır ama önümüzdeki yıllarda bu da devreye girecektir. Ben bu yapılan uygulamaların yerinde ve doğru olduğuna inanıyorum.
Öyle mi?
Önümüzdeki yıl yani eğitim fakültelerinin de baraj getirilmesi kaliteyi yükseltecektir.
Evet.
Görüşmenin, mülakatın yapılması. Tabii ki burada çeşitli şeyler olacaktır, eleştiriler olacaktır. Ama burada iyi niyetin olması gerekiyor tabii ki. Bunlar güzel uygulamalar. Şimdi açık uçlu sorulara geldiğimiz zaman, şimdi bu adayları veya değerli velileri hani korkutmasın, ürkütmesin.
Açık uçlu sorular bu, derken onu açalım isterseniz. Yani üniversite sınavında şöyle, yani sadece bir şıklar değil.
Evet. Yani bir kompozisyon türünden olmayacak bu. Hatta bir cümle dahi olmayacak. Yani bir boşluk doldurma türünden. İlla motomo aynı kelimenin de olması şart değil. Yani alternatif olarak birbirine eşdeğer kelimeler de olabilir. Yani bu cümleden de ziyade yani bir kelimelik, belki bilemediğiniz iki kelimelik yani bir boşluk doldurma türünden. Dolayısıyla hani açık uçlu soru dediğimiz zaman bu öğrencinin kendini ifade etme yeteneğini ölçen, daha doğrusu hani bir kompozisyon gibi görüşlerini de yansıtacağı türden bir açık uçlu olmayacak. Bu da bir başlangıç olacak. Yani işin bir nüvesi olacak. Daha sonraki yıllarda bunun kapsamı genişleyecek. Yani bu sene birazcık da pilot uygulama gibi düşünebiliriz bunu. Miktarına az olarak ve dolduracak yerin kısa, küçük olduğunu düşünmeli adaylarımız. Ama önümüzdeki yıllar tabii ki böyle olmayacak. Bunun da formasyonu biraz genişleyecek.
Ama şu kesin ki Sadık Bey, herhalde sınavsız bir eleme sisteminin olması mümkün değil. Çünkü bazı veliler sürekli aman bizim çocuklarımız yarış atı oldu. Yok bilmem ne.
Kesinlikle. Yani böyle bir beklenti olamazsın. Yani 2 milyon 200 bin dolayında bir talep var.
Tabii.
Yani biraz da hani kaliteden taviz vererek belki de şu aşamada bunu vermek durumundayız. Miktar kontenjan bayağı bir fazla. Yani baktığınızda nereden bakarsanız 1 milyon dolayında şu anda aşırı şekilde olmasına rağmen 1 milyon civarında 2 yıllık 4 yıllık açık öğretimle dahil olmak üzere bir kontenjan var. Evet. Demek ki şu anda bile %50'yi ancak karşılayabiliyoruz. Ama işte bu sınırlamaların getirilmesi, baraj getirilmesi, mülakatın konulması, açık uçlu soruların getirilmesi, daha sonra Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi mesleki sınavların da devreye girmesiyle, yani bizde şu var, mezun oluyoruz, ondan sonra bu ilerleme hani bir yeter belgesi olarak düşünülüyor. Ama bazı mesleklerde bu mümkün değil, tıpta mümkün değil, mühendisliklerde mümkün değil, hukuk hakeza bu şekilde. Kesinlikle. Öğretmenlik keza bu şekilde. Dolayısıyla bunların da devreye girmesiyle bu arz ve talep dengesi biraz daha hani kontrollü olarak ilerleyeceğine inanıyorum. Mesela daha önemli bir konu var. Şimdi İngiltere'nin nüfusuna baktığınızda, yani şimdi iki ülke sayacağım. Bunlar yaklaşık olarak bizim nüfusumuzun dolayında. İngiltere'ye baktığınız zaman 60 küsür milyon. Şimdi 60 küsür milyonluk ülkede 32 tane tıp fakültesi var. 32 veya 33 tane tıp fakültesi var. Evet. Almanya'ya bakıyorsunuz. İşte bizden bir miktar fazla, 80 milyon dolayında bir nüfusu var. Koskoca Almanya'ya bakıyorsunuz. 40 dolayında şeyi var. Tıp fakültesi var. Türkiye'ye bakıyorsunuz 75 milyonluk ülke. Şu anda 88 tane tıp fakültesi
çok
var.
Fazla. Evet.
Şimdi yani önümüzdeki yılda kattığımızda demek ki bu 90 küsur tane yükselecek. Hakeza aynı şey için de söyleyebiliriz. Hukuk fakültesi
veya mühendislik fakülteleri. Yani, o da çok fazla.
Aynen öyle. Yani şimdi bize bir üniversite açıldığı zaman zaten 3-4 fakülte Allah'ın emri. Bunlardan bir tanesi hukuk, tabii. Bir tanesi tıp fakültesi,
evet.
Diğer mühendislikler, şeyde de sosyal bilimlerde de psikoloji olmazsa olmaz zaten. Niye? Bunlar çok talep edilen, asla boş kalmayacak olan kontenjanlar. Dolayısıyla böyle az talep olduğu zaman bunların da bolca ama peki o zaman sonra ne oluyor? Sonra biz bunu dengelemeye çalışıyoruz. Yani önceden hani biraz abartıyoruz.
Tabii.
Ondan sonra bakıyoruz ki çok oldu. O zaman ne yapalım? Baraj puanı getirelim. Ondan sonra ne getirelim? Sıralama barajı getirelim. Sonra olmadı ne getirelim? Mülakat koyalım. Gene olmadı bu sefer açık uçluya geçelim veya kapalı uçluya geçelim. Ama bunlar güzel uygulamalar, yapılması gereken uygulamalar. Ama bunların planlı bir şekilde
kesinlikle.
Hani ya şöyle yaptık da böyle oldu hadi bunu düzeltelim türünden olmaması gerekir. Baştan çok iyi planlaması gerekir.
Kesinlikle öyle. Son olarak şunu da sorayım size Sadık Gültekin. Yeni YÖK 3 ayaktan oluşacakmış. YÖK'ü de parçalamayı düşünüyor yeni yönetim.
Evet, bu da yıllardır hep konuşulan. Yani ben üniversitede öğrenciyken 80'li yıllarda hep aynı konuşma
biz
vardı.
Biz de öyle öğrenciyken hep konuşuyorduk.
Bu işin bu sefer ciddi olduğu kanaatindeyim. Yani evet. YÖK şimdi her şey tek elde. Yani üniversitenin açılması, üniversitenin denetlenmesi, kontenjan açılması. Hatta şu da var yani bölümün isminin beğenilmemesi. Bölümün isminin uygun görülmemesi dahi evet. Hani YÖK'ün şeyinde kapsamında yani böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla YÖK'ün görevi bu üçe bölünmek doğru bir uygulama. Yani bir taraf Ar-Ge olur, bir taraf kalite kontrolü olur, biri akademik idari işleyişler olur. Doğru ve bunların hepsi birbirinden bağımsız olması gerekir. Yani burada amaç kesinlikle bir hiyerarşi olmamalı. Buradaki amaç evet. Yapılması gereken... İster bunun adı yok olur, ister bunun adı başka bir şey olur. Her şeyden önce kalitenin şey yapılması, artırılması, kalitenin kontrol edilmesi, çağdaş olması, Batı ile Amerika Birleşik Devletleri ile veya Singapur'la bilmem eş güdümle ilerlemesi. Ve burada yani sadece olay işte öğrenci alalım, işte öğrenciyi tabii. Biraz daha nitelikte alalım. Bunlar güzel de. Peki araştırma geliştirme ne olacak?
Tabii bravo.
Üniversitelerimiz sadece öğrenci mi yetiştirecek?
Aynen
yani
öyle.
Yüksek lise mi olacak?
Bilim üretimi ya ne olacak?
Yani üniversitenin bir görevi sadece bilimsel yayın yapmak, bilimsel yayın sıralamasında işte şu kadar yazdık da şu sıradayız da. Ama bunlar ne oluyor? Raflarda duruyor.
Tabii.
Ya da bunu uygulayanların eline hazır olarak veriyoruz. Biz şey yaptık, bunu bulduk. Hadi siz geliştirin, uygulayın. Bu olması gerekiyor. Yani üniversitelerimizin ve toplumumuzun ve ülkemizin sadece öğrenci yetiştirir değil, öncülükle yapması lazım. Yani bilim tabii. insanlarımızın tamam öğrencilere sıralama koyuyoruz, mülakat yapıyoruz. Aynı şeyi öğretim üyelerine de yapmamız lazım. Yani öğretim üyesi sadece ders veren kişi
değildir.
Bunun geliştirilmesi olacak sadece kitap yazmak da değil, bilimsel
tabii.
yayın yapmak da değil.
Evet.
Yani sen topluma öncülük olacaksın, sanayiye, teknolojiye öncülük olacaksın, ne bileyim diğer gelişmeleri önce olacaksın. Bunların hepsi külliyen öğrencisi, öğretim üyesi, üniversitesi, YÖK'ü bunların hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor.
İşte zaten bilimsel ilerleme, yeni teknoloji bulmada bunların bir araya gelmesiyle
yani şu anda
oluyor.
Bizim yaptığımız işte şu
fabrika
kadar
gibi,
var.
Öğrenci fabrikası.
Bu kadarını
gibi.
Alıyoruz, işte yetiştiriyoruz ve bunlara hani şey de yok yani bırakma lüksümüz de yok. Yani iyi yetişmedi işte zayıflığı var hadi biraz daha üstüne böyle bir vakit kaybı da yok çünkü yer açılması gerekiyor. Dolayısıyla bir tabiri biraz amiyane olacak ama seri üretim şeklinde.
Evet, pekala.
Şu kadar işte bundan işte bilmem kaç yıl önce şu kadar üniversitemiz vardı. Şimdi bu kadar var.
Yani bununla övünüyoruz. Evet.
Miktar. Ya da daha önceden şu kadar öğrenci giriyordu. Mesela sizin benim zamanımda 8-9 kişiden biri öğrenciden biri yerleşiyordu. Şu anda neredeyse 2,5 öğrenciden bir tanesi yerleşiyor. Yani doğru, kağıt üstünde bunlar güzel. Matematik olarak güzel ama hayat sadece matematik değil. Ya da bu matematiği direkt olarak kaliteye de yansıtmak
nitelik
gerekiyor.
Nitelik de lazım değil mi? Nitelik
bu,
de lazım.
Bu çok önemli. Bu çok önemli.
Evet, her zamanki gibi çok güzel anlattınız. Yazar ve eğitim uzmanı Sadık Gültekin efendim. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Kolay gelsin, iyi yayınlar, sağ olun, iyi efendim. Günler.
Sağ olun. Hemen bir ara sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, ardından kaldığımız yerden devam ediniz. Daha aktaracak çok haberimiz var. Spor haberleri var. Rüştü Reçber'in yazısı var. Fatih Terim'in açıklamaları var. Ayrıca İstanbul Kadın Müzesi küratörü Meral Akkent'le bağlantımız var. Lütfen ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette, tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Reklam.
Kitap satın alma alışkanlıklarınızı değiştiriyoruz. Türkiye'nin en geniş kitap çeşidi artık bir tık uzağınızda. Aradığınız her kitaba hızla ve en uygun fiyatlarla ulaşın. Oda Kitaba üye olun, %45'e varan indirimlerden faydalanın. www.odakitap.com. Oda Kitap varken başka yerde aramayın.
Reklam. Time. I want it all, and I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all, and I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Just like fire, burning up the way. Rocking like the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire. To laugh at you cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing, about a thing. No. Just like fire, burning up the way. Rock it like the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade.
Bugünkü yazısında Hürriyet Gazetesi'ne yazan eski Fenerbahçeli kaleci Rüştü Reçber, artık sana inanmıyoruz demiş Fatih Terim için ve önemli satırlar var, can acıtıcı satırlar var Rüştü Reçber'den. Birazdan aktaracağız. Hafta sonu ne yaptınız? Hafta sonu sevgili dostlar, havalar fena değildi. Birkaç gün daha fena gitmeyecek gibi gözüküyor. Eskiden sezon indirimi deyince Şubat indirimi gelirdi akıllara. Vitrinlerde yazardı böyle. Meşhur Şubat indirimimiz başlamıştır diye. Şubat tenzilatlarımız başlamıştır diye. Şimdi bakıyorum, şimdiden bile indirim yapanlar var. İndirimin ne zaman olacağı, ne kadar süreceği belli değil artık. Her ay indirim var. Hafta sonu gezmelerinde değil mi? Hafta sonu pazar gezmelerinde bir de fışır fışır eşofman takımlarıyla gezen karı kocalar da görürsünüz. Fışır fışır eşofman takımlarıyla restorana giden, AVM'lerde gezen tipler de var.
Hukuk öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli eder.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Binbir Cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye.
Hafta sonu İstanbul Küçük Çiftlik Parkı'nda bir de kahve festivali vardı. Ben de gittim, katıldım kahve festivaline. Mis gibi, ben de bir kahve meraklısı olarak mis gibi kahve kokusunu içime çektim ve bol bol kahve içtim. Gayet de güzel bir organizasyondu gerçekten. Kahve firmaları da başarılıydı, organizasyon da başarılıydı. İstanbul'da kahve festivaline tam 156 marka katıldı. Sevgili dinleyiciler, toplam ziyaretçi sayısı 30 bini geçti. Festivalde 100 personel görev aldı. Sevgili dostlar, kahve festivali hakikaten hoştu. Hafta sonu sinemalara, tiyatrolara gidenler olduğu gibi müzelere de gidenler vardı. Sevgili dostlar, her şeyin müzesi vardır. Kalem müzesi, kağıt müzesi, traktör müzesi var mesela. Gelibolu'da bir müze meraklısı olarak gidip gezmiştim. Gelibolu'da traktör müzesi var. Şimdi İstanbul'da bir süredir devam eden kadın müzesi çalışmaları da var. Mesela İzmir'de var kadın müzesi. İzmir'de kadın müzesi var. Başarılı bir müze. İstanbul'da bu olabilir mi? İşte o müzenin küratörü Meral Akkent. Şu anda canlı yayında, telefon attığımızda. Meral Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
Günaydın.
Efendim, İstanbul'da bir kadın müzesi gerçi fiziken yok ama internet üzerinden galiba bu müze gezilebiliyor. Biraz bilgi verir misiniz bize?
İstanbul'da kadın müzesi yok demek aslında çok büyük haksızlık. Çünkü İstanbul Kadın Müzesi 25 Eylül 2012 yılında konsepti sanal müze olarak tespit edildi ve açıldı.
Yani internetten bir müze var. Beri
2016'ya kadar 4 senedir çalışıyor ve 4 senedir de çok güzel çalışmalar yapıyor. Hem Türkiye'de hem uluslararası buluşmalar organize ediyor.
Peki bu müzeyi ne zaman fiziki bir müzeye çevireceksiniz? Yani böyle bir niyet var mı? Yoksa internette şimdi, sanal müze olarak kalmaya devam mı edecek?
Kadın müzeleri dünyada 80'e yakın kadın müzesi vardır.
Evet.
Ve bu kadın müzeleri kurulurken kendi hedeflerini tespit ederler. Yani kimisi sanal müze olarak kurulmayı tercih eder, kimisi mekanlı müze olarak kurulmayı tercih eder. Hepsinin kendine göre olumlu ya da olumsuz tarafları vardır.
Evet.
İstanbul Kadın Müzesi bir sanal müze olarak kurulmayı tercih etti.
Anladım.
Çünkü mekanlı müzenin getireceği ağır külfetler vardır. Yani eğer bir mekanlı müze olursanız bu mekanı taşımak için büyük enerji sarf etmeniz gerekir. İstanbul Kadın Müzesi yüzlerce gönüllüsüyle çalışan bir müzedir. Ve gönüllü oldukları için de bu enerjileri son derece ekonomik kullanmamız gerekiyor. İşte sanal müze olmamızın bize getirdiği olumlu yanda enerjimizi ekonomik kullanarak çok iyi çalışmalara imza atabilmek.
Sanal müzeyi gezmek isteyen dinleyicilerimiz hangi adresi kullanacaklar Meral Hanım?
Çifve.
Evet.
İstanbul Kadın Müzesi, yani İngilizce yazımıyla ü olmadan istanbulkadinmuzesi.org adresine girerlerse sitemizi görecekler, sanal müzeyi görecekler.
Ben biraz gezdim.
4 dilde.
Evet.
Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca. Çünkü dünyaya açık bir müze. Bu müzemiz kurulurken zaten demiştim, gönüllülerin desteğiyle de kuruldu. Kurulurken de zaten tüm dünyadan gönüllüler katkıda bulundular. Örneğin İngilizce ve İtalyanca ve Almanca sayfaları tamamen tüm dünyadaki gönüllüler tarafından çevrildi. Ben küratörüyüm, organizasyonu yaptım ama
evet.
Bu yüzlerce gönüllüler olmasaydı
tabii.
Bu İstanbul Kadın Müzesi de olmazdı.
Ben tabii size bağlanacağım için hafta sonu girdim, müzenizi gezdim. Güzel düşünülmüş bir müze ama girmeyen dinleyicilerimize anlatır mısınız? İnternet
tabii.
Üzerinden buna girerlerse mesela tabii. Siyah beyaz fotoğraflar var, Osmanlı'dan kalan mücadeleler var. Ne görecekler Kadın Müzesi'nde?
Şimdi İstanbul Kadın Müzesi bir kent kadın müzesi. Önce bu çerçeveyi çizelim. Çünkü İstanbul Kadın Müzesi tüm Türkiye bağlamında bir çalışma yapmıyor. İstanbul Kadın Müzesi adıyla da zaten Kent Kadın Müzesi. Yani İstanbul'un kent kadın tarihini. Zaten bu bile çok büyük bir alan. İstanbul'un tarihine bakarsak 2700 yılı aşan bir tarihi var. İşte İstanbul Kadın Müzesi
evet.
Kadın tarihini bu uzun binlerce yıllık tarihte tekrar sunmak, unutulanları hatırlatmak, unutulmuşları tekrar aramak, bulmak istiyor. Yani dünyanın ilk kadın bestecisi olan Kasiya'dan günümüze kadar yaşayan kadınlar da bu müzede var. Ve insanları kadın tarihiyle ilgilenmeye teşvik eden ve Türkiye'deki diğer kentleri de
evet.
Kendi kadın tarihleriyle ilgilenmeye teşvik eden bir müze olmak istiyor.
Evet, Kadın Müzesi İzmir'de zaten dediğiniz gibi internet üzerinden değil, bir mekan olarak var. Bir erkek müzesi de kursak destek olur musunuz Meral Hanım?
Şimdi zaten kadın müzelerinin kurulmasına sebep olan dünyadaki tüm müzelerin erkek müzesi olması. Yani şu anda yapılan araştırmalar tüm dünyadaki örneğin sanat müzelerini ele alırsak, tüm dünyadaki sanat müzelerinde bulunan eserlerin sadece tahmin edin yüzde kaçı kadın sanatçılara ait, bir rakam söyleyin.
%8 olabilir mi?
Biraz daha inin.
%5.
Biraz daha inin.
O kadar az mı? %3.
%4. Yani
%4.
Tüm dünyadaki kadın, tüm dünyadaki sanat müzelerinde temsil edilen kadın sanatçı oranı %4.
Çok
o
az.
Yüzden de zaten bu tüm dünyadaki araştırmacılar tarafından bilindiği için Hollanda'da bir kadın müzesi, kadın sanat müzesi kurulmak isteniyor. Ve bu kadın sanat müzesi de kuruluş konsepti de şöyle bir not düştü. Biz müzemizi kurduğumuz zaman bu müzede %4 oranında erkek sanatçı eseri sergileyeceğiz. Ve tüm dünyadaki bu cinsler arası eşitsiz durumu her gün müzemizde ifşa edeceğiz.
İnşallah.
Bu %4 oranındaki erkek sanatçı. Demek ki kadın müzeleri bir eksikliği tamamlamak, bir hataya alternatifler yaratarak bu hatanın düzeltilmesini sağlamak için kuruldular. Yani aslında çok hoş bir espriydi sizin yaptığınız, bir erkek müzesi de kurulsa destek olunur.
Sağ olun.
Aslında erkek müzesi kurulurken destek olmaya gerek yok. Çünkü tüm dünyadaki müzeler erkek müzesi.
Anladım efendim.
Tarih müzelerine baktığınız zaman da aynı şekilde. Tüm tarih müzeleri erkek tarihini anlatıyor. Örneğin birçok kadın tarihi müzesi var. Bunlar da kurulurken dediler ki dünyada binlerce tarih müzesi var ama kadın tarihini gözden kaçırdığı için bu müzeler, biz kadın tarihi müzesi kuruyoruz. Yani dediğim gibi
diğer
eksikliği düzeltmek için kurulan alternatif mekanlar kadın müzeleri.
Umarız internet sitesi üzerinden kurulan Kadın Müzesi, İstanbul Kadın Müzesi yoluna başarıyla devam eder. Küratör Meral Akkent,
Türkiye'de
çok teşekkür
aslında,
ediyorum.
İzmir'den başka Mersin'de Kadın Müzesi projesi var, Antalya'da Kadın Müzesi projesi var.
Evet.
Yani Diyarbakır'da bir Kadın Müzesi projesi başladı. Yani İstanbul Kadın Müzesi'nin başlattığı rüzgar diğer kentlere de ulaşıyor. Bu da tabii bizi çok sevindiriyor.
Evet, bizi de sevindiriyor Sayın Meral Akkent. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Çok teşekkür ediyorum, ben davet ettiğiniz için. İyi günler.
İyi çalışmalar efendim.
Merhaba.
Spor.
Amirli futbol takımı İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, evet. Amirli futbol takımı Dünya Kupası'na katılabilecek mi? Bugün işte biraz zor. Sevgili dostlar, İzlanda'ya da yenildik. Henüz grupta galibiyetimiz yok. 3 maç oynadık. 2 beraberliğimiz, 1 mağlubiyetimiz var. 3 gol attık, 5 gol yedik. Puanımız 2. Grupta da şu anda 4. sıradayız. Hırvatistan 7 puanla lider, İzlanda 7 puanla 2. Ukrayna 5 puanla 3. Türkiye'nin 2 puanı var. Ardından Finlandiya ve Kosova geliyor. Bundan sonraki maçımızı 12 Kasım Cumartesi günü Kosova ile oynayacağız. Türkiye Kosova'yı ağırlayacak Türkiye'de. Fanatik gazetesinin manşeti: hocam Dünya Kupası ne tarafta? Fatih Terim'in fotoğraflarını vermiş, bir sağa bir de solu gösteriyor. Bir öyle bir böyle diyor. Bir 4-4-2, bir 4-6-0, bir Arda Turan krizi, bir sözleşme tartışması. Fatih Terim'in amili takımında olaylar bitmiyor. Gerilim giderek tırmanıyor. Hırvatistan, Ukrayna maçlarında ucuz kurtulduk. Bir puana sevindik ama film İzlanda'da koptu diyor. Fotomaç gazetesi buzdağına çarptık diyor. İzlanda'ya 2 dakikada yediğimiz 2 golle mağlup olduk. İzlanda 2, Türkiye 0. Millilerimiz çok kötü bir gününde yakalandı. 90 dakika tek bir pozisyona dahi giremedik. İlk golü Ömer Toprak'la kendi kalemize attık. Devre biterken Finbo Gasso'nun ayağından yediğimiz ikinci golle iyice buz kestik. 3 maç sonunda 2 puanda kalıp 4. sıraya geriledik diyor sevgili dostlar. Evet, Finbo Gasso attı. Milli takımda son geldi. Bugünkü gazeteler hep sonu sonla biten haberlerle vermişler bu maçı. Sigurdsson, Arnason, Finbo Gasso ve Son. Maçtan sonra konuştu Türkiye futbol direktörü Fatih Terim İzlanda maçından sonra ve şunları söyledi.
Maç öncesi düşündüğümüz şeyler ilk yarı için gole kadar tuttu diyebiliriz. Ama maalesef yine 40. dakikalarda yediğimiz gol bize bir şok yaptı. Oradan sonra da hiç beklemediğimiz ikinci gol. Hiç istemediğimiz, hatta oyunun biraz bizim tarafımızdan oynandığı bölümde, ki bu çok az oldu ama tam oturduğu bölümde gol beklerken Emre, Volkan, Yasin ve Hakan dörtlüsünden çarparak bir gol yedik. O da tabii ikinci golü yedikten sonra işte kolay değil tabii ki bu havada, bu şartlarda ikinci yarıya böyle dirençli bir takıma karşı 2-0 başlamanız kolay değil. Ondan sonra yaptığımız değişiklikler de açıkçası pek tutmadı. Neredeyse ikinci yarı hiç gol pozisyonumuz bile yok. Hatta şut attık mı ondan da attık ama yani kaleye tutan var mı yok mu onu da bile bilmiyorum. Kötü oynadık ikinci yarı yani. Ama ilk yarı düşündüğümüz şeyleri yapabildiğimizi düşünüyorum ta ki gole kadar.
NTV ekranlarında konuşan spor yorumcusu, eski Fenerbahçe teknik direktörü ve milli futbolcu Rıdvan Dilmen. Bu 11'le Dünya Kupası'na gidemeyiz dedi. Acı gerçeği söyledi Rıdvan Dilmen, Güntekin Onay'ın sunduğu programda.
Bugün oynayan. Bugün oynayan 11 Dünya Kupası'na gider mi?
Gitmez.
Açık yürekli de
gitmez. Olacak. Gitmez. O hoca da bunu muhakkak göz önünde getirmeli. Oynanan oyunlara bakmalı. Hırvatistan maçı, Ukrayna maçı, bu maçın tamamına baktığımız zaman 270 artı dakikaları skorla, önemli değil skorlar. Biz gidebiliriz yine. Fakat bunlardan ciddi şekilde bizim bazı şeyleri çıkarmamız lazım. Dersler çıkarmamız lazım.
İşte Rıdvan Dilmen'in de yaptığı açıklamalar böyleydi. Bu takım Dünya Kupası'na gidemez diye konuşuyor. Hürriyet gazetesinin spor yazarı, eski Fenerbahçeli Rüştü Reçber, artık sana inanmıyoruz diyor yazısının başlığında ve şöyle devam ediyor. Sevgiyle değil de korku ve tehditle almaya çalışan Sayın Fatih Terim, son 3 yıldır hiçbir şey vermediğin Türk futboluna belki de en iyi katkıyı emekli olarak verebilirsiniz diye yazmış
Rüştü Reçber. Telefon attığımızda Star Gazetesi yazarı ve TSE'de yönetim kurulu üyesi Sayın Aygün Özüpek var. Sayın Özüpek, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok sert açıklamalar ve yorumlar var. Rıdvan Dilmen diyor ki bu takımdan hiçbir şey olmaz, Dünya Kupası'na gidemez. Rüştü Reçber Hürriyet'te Fatih Terim'in yapacağı en büyük iyilik artık emekli olmaktır diyor. Sizin hem maçla ilgili hem de Fatih Terim'le ilgili görüşleriniz nedir efendim?
Yani şunu söyleyelim, Rüştü'nün açıklamasının altına ben de imzamı atabilirim. Hakikaten son 3 yıldır Türk milli takımına hiçbir şey vermedi Fatih Terim. Devamlı bir kaos yaşandı. Şimdi düşünebiliyor musunuz, son 1 aydır biz ne konuşuyoruz? Son 1 aydır biz prim konuşuyoruz. Son maçlarda da Fatih Terim'in sözleşmelerini konuşuyoruz. Artık yani milli takımdaki üst kademe bile artık özel sözleşmeleri dışarı sızdırdığına göre artık Fatih Terim'in yavaş yavaş defterini kapatıldığı dönemine geldiğini görüyoruz. Artık milli takımdaki üst kademe bile hocanın istifasını beklediğini dönemine geldiğini görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz, bir milli takım 4-6-0 sistemiyle sahaya çıkıyor. Yani dünyada bu sistemi uygulan hiçbir takım yoktur.
Bu son maçta İzlanda maçında böyle mi çıktı sahaya milli takım?
4-6-6-0. Forvetiniz yok. 60 dakika forvetsiz oynadınız. 60. dakikadan sonra çeyrek alıyorsunuz. Yani böyle bir sistem olabilir mi? Dünya neresinde görülmüş?
Anladım.
Ve dünyanın neresinde görülmüş? Son bakın yaklaşık 40 küsür maç oynandı son dönemde Avrupa maçlarında. Hangi milli takım 2 dakikada 2 gol yemiştir? 2 maçta da aynısı oldu. Evet. Milli takım son 2 maçta oynadığında 2 gol yedi. 2 dakikada 2 gol yedi. Dünyanın hangi takımda görmüş böyle bir şey? Ve hala inatla, ısrarla maalesef Fatih Terim'in inadı ve ısrarı sonucunda bu milli takım ve ülkemiz hüsran yaşıyor. Yani düşünebiliyor
maalesef,
musunuz?
Maalesef.
Siz gidiyorsunuz, Fortuna Düsseldorf takımından futbolcu alıyorsunuz. Barcelona'da ilk 11'de oynayan bir futbolcuyu milli takıma çağırmıyorsunuz.
Yani Arda Turan'ı diyorsunuz.
Arda Turan'ı milli takıma çağırmıyorsunuz. Adam ilk 11'de oynuyor, her maç golünü atıyor. Böyle bir yıldızı çağırmıyorsunuz. Neymiş efendim? Ben onunla aramda sıkıntı var. Ya burası milli takım. Milli takım burası. Yani sen kulüp takımı çalıştırabilirsin. Kulüp takımında bu tip şeyler yapabilirsin. Futbolcu kadro dışı bırakabilirsin ama burası milli takım.
Hani sanki milli takımdan çok Fatih Terim'in takımı gibi bir şey olmaya başladı değil mi milli takım, yani o hale geldi.
Yani dün Ahmet Çakar'ın bir tweet'i vardı. Şimdi tam hatırlamıyorum cümleyi. Belki siz de görmüş olabilirsiniz. Terim son diye bir tweet attı. Yani rakibin oyuncusu gibiydi Fatih Terim.
Anladım.
Hakikaten sahip çıkarmış olduğu kadroyla rakibe kazanması için elinden geleni yaptı. Fatih Terim hakikaten son dönemlerde çok büyük hatalar yapıyor. Basın toplantılarında agresif tavırlarla basın mensuplarına soru sorulmaması için elinden geleni yapıyor. Evet. Yani bir basın mensubu Arda ile ilgili bir soru soramıyor. Çünkü diyor ki bu soruyu soramazsınız bana diyor. Millete soracağı soruları söyletiyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bir milli takım hocasına soru soramıyorsunuz. Ve milli takım hocasına soru sorduğunuz zaman milli takımın kampına alınıyorsunuz. Böyle bir mantık olabilir.
Değil mi? Ve onun adına da basın toplantısı diyorlar ondan sonra. O zaman basın toplantısı yapılmasın yani. Çıksın Fatih Terim konuşsun. 3 tane ajans canlı versin. Hiç oraya gazeteci katılmasın.
Konuşmasına da gerek yok. TTP Orkan açıklaması.
Yani tabii.
O koysun oradan milleti alsın.
Aynen öyle.
Yani milli takımı eleştiremiyoruz. Milli takımla ilgili düşüncelerini kimse yazamıyor. Son dönemde gördüğünüz gibi yaklaşık son 4-5 aydır Fatih Terim'le ilgili inanılmaz ağır eleştiriler var ya. Hoca bunlara çıkıp cevap verin.
Evet.
Düşünebiliyor musunuz milli takımda bu primle ilgili gene o konuya dönmek istiyorum. Milli takımda çıkmış bir futbolcu bir şok gol atmış ve 90 dakika 9 maçta oynamış bir futbolcuya prim vermiyorsunuz. Hiç oynamamış olan bir futbolcuya 450 milyon yakın para veriyorsun.
Para veriyorsun.
Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir prim sistemi olabilir mi? Ondan sonra futbolcu eleştiri zamanında vay sen beni eleştiremez diye adamı kadro dışı bırakıyorsun. Adamı kadroya almıyorsun. Ne oluyor? Milli takım zarar görüyor. Türk milleti zarar görüyor. Yani o formaya ihanet ediliyor. Açıklayana söyleyeyim. Ay yıldız formu ihanet ediliyor. Futbol katkısılar yüzünden.
Şimdi bence, Buyurun.
Bence Futbol Federasyonu artık bazı radikal kararlar almak zorunda. Yani dönüşte Yıldırım Demirören ve ekibinin Fatih Terim'le oturup bir konuşması gerekiyor. Yani Fatih Terim istifa eder. Ya tazminatı 5.7 milyon TL parasını ödenir bilemem ama hakikaten milli takım iyiye gitmiyor. Bu inatlar yüzünden de galiba yavaş yavaş da
Türk futbolu da geriliyor.
Sıkıntılı sürece girecek gibi geliyor.
Tabii amirli futbol takımını bütün takımlar halinde Türkiye Futbol Direktörü ünvanı icat edilerek ve inanılmaz bir sözleşmeyle belki Fatih Terim'e teslim eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bu noktada sorumluluğu olduğunu belki de konuşmamızda gerekiyor. Onu da söylemek lazım herhalde. Yani sadece Fatih Terim değil, bir de Fatih Terim'e anahtar teslim edip bütün Türk futbolu senindir demenin de çok doğru bir adım olmadığını da artık Türkiye'nin konuşması gerekiyor belki de sevgili Aygün Özüpek.
Yani Fatih Terim'in en son yapmış olduğu çok komik bir açıklama vardı. Siz diğerler bir anlaşma yaptığınız zaman anlaşmanın ne olduğunu bilirsiniz. Yani gider bir yere sözleşme imzaladığı zaman okursunuz. Dedi ki ben dedi hiçbir şeyden haberim yok. Ödenen rakamları da bilmiyorum. Tazminatımı da bilmiyorum. Avukatım imza attı.
Olur mu canım öyle şey?
Olabilir mi ya?
Olur mu öyle şey? Olabilir
mi?
Öyle
yani, şey çocuk olur mu kandırıyorsunuz?
Aynen.
Yani çocuk
aynen
mu kandırılıyor bu ülkede? Herkes kira sözleşmesini imzalarken okuyorsunuz tek tek maddeleri.
Tabii canım.
Ne olup ne bitti.
Öyle şey olur
yani,
mu?
Böyle büyük bir rakamların ödenmiş olduğu bir şeyde okunmaz mı? Yani hakikaten Türk insanı yanlış anlamı aptal mı zannediliyor? Yani ne zannediliyor anlatamadım. Anlayamıyorum ama şu bir gerçek var. Mutlaka ve mutlaka Terim defterini artık milli takımda kapatılması
yavaş
gerekiyor.
Yavaş yavaş kapatmak lazım.
Yavaş. Peki. Çünkü bu inat
zarar
sonraki maçlarda zarar verecek. Arda'nın da bir daha Fatih Terim olduğu sürece milli takıma gireceğini tahmin etmiyorum. Ondan dolayı da artık bu radikal bir kararın verilmesi gerekiyor. Ya Fatih Terim istifa etmeli ya da milli takımı tazminatını ödeyip bu işe son vermeli. Çünkü kalan maçlarda çok sıkıntılı bir süreç yaşayacak ülkede.
Spor yazarı, Star gazetesi yazarı Aygün Özüpek anlattı. Aygün Özüpek çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız
rica
için.
Rica ederim. Rica ederim. Sağ olun, sağ olun efendim.
Haydi bakalım saat 9.27 sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, programı bitiriyoruz. Sporu konuştuk, hayatı konuştuk, kadın müzesini konuştuk, patlamaları konuştuk. Maalesef sevgili dostlar, Türkiye terörden, acıdan, kan ve gözyaşından başını kaldıramayan bir ülke. Birazcık milli maçlarda gülelim diye düşünüyoruz ama milli maçlarda da gülemiyoruz. Gördüğünüz gibi spor yazarı Aygün Özüpek de anlattı. Hem yorumlar hem de eleştiriler pek hoş değil. Amili futbol takımımız için. Böylece programı da bitirmiş oluyoruz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın yine saat 7.30'da RSFM frekansında. Burası Türkiye'de görüşmek üzere. Herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın. Ya nadie sabe si es mentira o realidad, si es un fantasma o está vivo de verdad. Se dedican a espiar por la ventana, por si aparece el loco por la mañana. Deja su rastro por las calles de Madrid, se oyen sus gritos cuando está cerca de aquí. Medio mortal y medio zombi se llegó a decir, hoy que una vez lo vieron cerca de mí. Vive el momento sin perder aliento, se toma su tiempo y le confunden con el viento. Loco de atar, loco de atar, no tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, loco de atar, nadie le dijo por dónde tenía que andar. Dicen que está loco sin saber quién es, se asustan de alguien que no ven, maldito oído que todos no creen, pobre loco. Loco de atar, no tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, loco de atar, nadie le dijo por dónde tenía. We'll be right back.
Murat Erdin'le Burası Türkiye sona erdi.